Ayrım 77.
Bir atasözü vardır. Un kat, su kat diye koca tekne hamur yaptık. Hiçbir gün geçmiyor ki yeni bir memuriyet icat edilmesin. Yeni bir masraf cetveli gelmesin. İstanbul'dan kopup gelenleri kayırmak yolunda. Memleket çırılçıplaktır. Para memleketindir. Her gün masraf artıyor. Bu parayı nereden vereceksiniz? Köylü ot yiyor ot. Burada oturmakla olmaz. Git memleketi gör. Masraf artıyor, gelir aynı. Halkın masrafa tahammülü yoktur. Sivas'tan tutunuz da Kars'a kadar 10 para tahsil etmek, hazineye 10 para girmek imkanı yok. Şahıs değil, İstanbul'dan her postada tümen tümen şair, alay alay edip, akın akın yazar geliyor. Kaç sanatkar, kaç demirci geldi, kaç terzi geldi. Hep yiyici, hep iltimaslı, hep sarf edici. Bu külfet bu milletin omuzuna yüklenmiştir. Artık tahammülü kalmadı. Yeni oluşturulan müsteşarlıklar, sahipleri daha İnebolu'ya çıkmadan vaat ediliyor, yolluklar oraya gönderiliyor, sürekli alkışlar. Rica ederim. Bugün müsteşarlıklar meydana getiriliyor, yarın bakanlıklar meydana getirilecektir. Efendiler, İstanbul zihniyeti, Babali zihniyeti aynen tatbik edilecektir. Eğer burada bağırmayacak olursanız, burada her geleni tasdik edecek olursanız, bu masrafların altında ezileceğiz efendiler. İlk zamanlar adam sıkıntısını şiddet hissetmiş olan meclis, artık İstanbul'dan ne subay ne memur gelmesine taraftar görünmüyordu. Daha önceki toplantılarda da İstanbul'dan gelecek subayların ve memurların Anadolu'ya kabul edilmemesi için teklifler ve tahrirler verilmişti. Bugün, 24 Mart 1921, milletvekilleri fikirlerini daha acı ve şüphesiz mübalağalı bir şekilde söylüyorlardı. Aynı konuya dokunan bir milletvekili de iş bölümü bizim memleketimizde yeni teşkilatlar, yeni memurlar, yeni belalar şeklinde beliriyor. Yeni bir teşkilat yaptınız mı? Biliniz ki memleketin başına bir felaket ve bir zalim daha gelmiştir diyordu. Halbuki 8 milyon tutarındaki muvakkat bütçe yani avans kanunu ekli cetvellerden anlaşıldığına göre kısmen hariciye vekaletinin yeni kadrolarına, yeni sefaretlere ve yabancı memleketlere gönderilecek mümessillere ait masrafları ve %90 itibariyle de milli savunma masraflarını kapsamaktaydı. Bazı milletvekilleri bu hususa dokunarak yapılan tenkitlerin beyhudeliğini belirtmiş oldukları halde muhalifleri teskin etmek ve susturmak mümkün değildi. Çorum milletvekili Dursun Bey, tenkitlerini daha değişik bir açıdan yaparak dış münasebetlere yönelmişti. Şimdi Orta Asya'da, Afganistan'da elçilikler, şehbenderlikler teşkil ediliyor. Bu ne tuhaf şeydir. Afganistan'da elçilik kurmak. Buhara müstakil olmuş, bilmem ne müstakil olmuş, oraya sefirler göndereceğiz. Bunlara inanır mısınız rica ederim? Zannedersem ne arkadaşlar ve ne de hükümet erkanı arasında Afganistan'ın ne olduğunu, ne vaziyette olduğunu, idari ve siyasi durumu nedir bilen yoktur. Mersin Milletvekili Selahattin Bey de bu görüşe aşağıdaki sözlerle katılmıştı. Bendeniz o kadar zorunlu, o kadar acil olarak her tarafta elçiler gönderilmesine, Bakü'ye doğru, Doğu'ya doğru, Turan'a doğru elçiler göndermek meselesine aklım ermiyor. Nihayet Bursa Milletvekili Operatör Emin Bey muharebenin başladığını şu şekilde açıkladı. Arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Hasan Beyefendi, dipnot, Muvazene-i Maliye Komisyonu raportörü, Trabzon Milletvekili Hasan Saka. Pek kapalı olarak söylemiştir. Ben deniz baklayı ağzımdan çıkaracağım. Pek müthiş bir harp anındayız. Şimdi gayet önemli, korkunç bir harp cereyan ediyor. Bu kanunu tatbik edemezsek, süngüler, toplar, tüfekler durur, gürültüler. Geçen İnönü Harbi'nde Vehbi Efendi subaylara hücum etmişti. Bu korkunç harpte de hükümete hücum ediyor. Ben deniz buna üzülüyorum. Büyük Millet Meclisi Yunan taarruzunu bu suretle ilk defa Operatör Emin Bey'den öğrenmiş oluyordu. Muvakkat bütçenin %90'ı milli savunmaya, dolayısıyla harp masraflarına ait olduğu halde muharebenin başladığını öğrenmek yine de bazı milletvekillerini yatıştırmamıştı. Hatta tahsisat alınacağı bir sırada harpten bahsetmeyi bir nevi baskı veya işi olup bittiye getirmek sayarak sinirlenenler bile olmuştur. Nitekim bir milletvekili bu asabiyeti şöyle belirtiyordu. Bugün harp devam ediyor. Memleketin durumu daima harp halidir. Hükümete yardım lazımdır. Yalnız biz temenni ederiz ki, biz arzu ederiz ki, para ile ilgili hususlarda bu verilmezse memleket batacak, bu verilmezse harp devam etmeyecek tarzında söz söylenecek bir zamanda getirilmesin. Çok rica ederiz hükümetten. Bu gibi kanunları meclise getirdiği zaman askerlik meselesini karıştırmasınlar. Meclis askerliğin aleyhinde değildir. Görüşmelerin sonunda yeni hizmetler ve memuriyetlerle ilgili madde avans kanunu tasarısından çıkarıldı ve tasarı bu şekliyle kabul edildi. Meclisin 24 Mart tarihli toplantısının ikinci oturumunda Hariciye Vekaleti Vekili Muhtar Bey 16 Mart'ta Moskova'da imzalanan Türk-Rus Antlaşması'nın telgrafla gelen metnini meclise okumuş ve gerekli açıklamaları yapmıştır. Bu konuda meclise yalnız bilgi verildiği için antlaşma üzerinde görüşmeler kısaca geçiştirilmiştir. Toplantının sonunda Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa söz alarak Yunan taarruzunu resmen açıkladı. Fevzi Paşa, Yunanlıların bir hayli zamandan beri beklemekte olduğumuz taarruzları dün başlamıştır dedikten sonra muharebe hakkında fazla tafsilat vermeyeceğini belirterek Yunan taarruzunun hangi yönlerde geliştiğini kısaca anlatmıştır. İkinci İnönü muharebelerinin sonuna kadar meclis askeri harekat ile hemen hiç meşgul olmamış ve meclise başkaca bilgi de verilmemiştir. Meclise muharebe ile ilgili olarak ancak iki yazı gelmiş ve kabul edilmiştir. Bunlardan birinde cephede hizmet etmek isteyen milletvekillerinden Doktor Abidin Bey'e, diğerinde de önemli askeri hizmetler verilecek olan diğer iki milletvekiline, Kazım Özalp ve Lazistan mebusu Necati Bey, meclisten izin istenmekteydi. Muharebelerin meclise yaptığı etki bakımından iki olaya daha işaret etmek gerekir. Birincisi, Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey, askeri levazım idarelerinin kaldırılması hakkında daha önce vermiş olduğu kanun teklifini geri almıştır, 23 Mart. İkincisi, 3 milletvekili tarafından aynı gün meclise verilmiş olup, gereği yapılmak üzere hükümete havale edilen aşağıdaki önergedir. Cephelerde saygıdeğer savaşçılarımızın her türlü fedakarlıklara katlanarak düşman ile çarpıştığı, memleketimizin en önemli ve hayati dakikalar yaşadığı şu zamanda olsun, bütün Müslümanların daha ağırbaşlı ve sakin bir hayat geçirmeleri, Tanrı'dan zafer ve yardım dilemeleri lazımken, güya hiçbir şey olmuyormuş gibi bazı gafil kimselerin kahvehanelerde durmadan oyun oynamakta oldukları üzüntüyle görülmekte ve bu hal iman sahiplerini ağlatmakta ve şurada burada gizlice içki içmek ve kumar oynamak gibi fenalıklar da yapıldığı gibi, ahlak dışı tiyatroların dahi hala devam etmekte bulunduğu işitilmekte olduğundan, hiç olmazsa şu zamanda vekiller heyetince tedbirler alınmasını rica ederiz. Sonuç. İnönü zaferinden sonra bazı siyasi ve askeri gelişmeler olmuştur. Bunları da kısaca gözden geçirmek gerekir. Yunan ordusunun bu son taarruzuna Yunanistan'da ve İngiltere'de büyük ümitler bağlanmıştı. Sonuç, hayal kırıklığı yarattı ve İngiliz hükümetinin Yunanistan'a karşı beslediği güven derinden sarsıldı. Türk ordusunun gün geçtikçe kuvvetlendiği ve kolay kolay yenilemeyeceği anlaşılmıştı. Fakat Yunanlılar şanslarını bir defa daha deneyeceklerdi. Hızla ve hırsla hazırlanmaya koyuldular. İngiltere'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle yeni bir temas kurma eğilimi belirmişti. Fransa ve İtalya, Yunanistan'a karşı bir Türk zaferini tercih ettiklerinden zaten Yunan ordusunun Türkleri yenemeyeceğine inanıyorlardı. Dostluk davranışına kesin bir şekil vermek üzere harekete geçtiler. Kronolojik olarak olaylar şöyle gelişti. 28 Nisan 1921'de İngilizler Malta'daki Türklerden 40 kişiyi serbest bıraktılar. 1 Haziran 1921'de İtalyanlar hiçbir baskı görmedikleri halde Anadolu'dan çekilmeye başladılar. 9 Haziran 1921'de Fransız Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Başbakan Briand'ın yakın arkadaşı Franklin Boulogne siyasi görüşmelerde bulunmak üzere fakat gayri resmi olarak Ankara'ya geldi. 13 Haziran 1921'de İnebolu'ya gelen iki İngiliz subayı General Harrington'ın Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek isteyen mesajını ulaştırdılar. 18 Haziran 1921'de İstanbul'un Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey, İngiltere'nin İstanbul'daki en yetkili mümessilinin Türkiye ile barış şartlarını görüşmeye hazır olduğunu telgrafla Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. 21 Haziran 1921'de Fransızlar Zonguldak'a tahliye ettiler. İnönü zaferi bütün memlekette büyük sevinçle karşılanmış ve kurtuluşu olan güveni arttırmıştı. 1 Nisan 1921 günü Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasında geçen telgraf yazışması bu sevinç ve güveni sembolleştirmekteydi. Bu iki telgraf harp edebiyatının parlak örneklerindendir. Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle İsmet Paşa İnönü'nde yalnız düşmanı değil, Türk milletinin maküs talihini de gelmişti. İstanbul'un millici basını da süslü bir harp edebiyatıyla zaferi değerlendirmeye çalışıyordu ve sansür bu yazılara dokunmamıştı. İkdam gazetesi başyazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bey, 6 Nisan 1921 günü İsmet Paşa'nın Metristepe'den Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı telgrafla başlayan yazısında harp aleyhtarlarına şöyle sesleniyordu. Ey kurtarıcı kılıç, seni yerenler şimdi yerin dibine geçmelidirler. Zira hakkın tek savunucusu, imanın tek kolu yine sen oldun. Türk milletinin maküs talihinin İnönü'nde yenildiğine herkes o kadar inanmıştı ki, İktan başyazarı aynı yazısında bu yenilişi şöyle tasvir etmekteydi. Ey yüce olay, hiçbir kalem, hiçbir dil senin büyüklüğünü ve gösterişini belirtmeye gücü yetmez. Zira ne Roma saltanatının çöküşü, ne İstanbul'un fethi, ne insanlığın tarihinde birer yol dönümü olan diğer bütün olaylar, sebep ve netice itibariyle seninle boy ölçecek bir dereceye varmamıştır. 1921 senesi 31 Mart akşamı İsmet Paşa isimli bir komutanın kılıcı, tıpkı bundan 600 şu kadar sene evvelki komutanın kılıcı gibi tarihi ikiye böldü. 4-5 günden beri bütün şark alemi ve bütün Asya için yeni bir devir açılmıştır. Bu mübarek ve ilahi kıta asırlarca süren bir uykudan sonra ta göbeğinden sarsılıyor. Bütün vatan şehitleri türbelerinden başlarını kaldırıyor, asırlarca sisli kuzey buzullarından esen rüzgarlar önünde yerle bir olan eski mukaddes beldeler tekrar yeryüzüne çıkıyor. Bütün mazlum milletler demir ve çelikten zincirlerini kırıyor ve karanlık zindanlarından dışarı boşanıyor. Geçen gün şehrimize çıkan Rumca gazetelerden biri, Eskişehir önündeki kan deryasında şark meselesi denilen ayıp artık tamamıyla boğulacaktır, diyordu. Bu gazete ne doğru söylemiş, evet, dediği çıktı. Evet, Eskişehir önündeki kan denizinde doğu meselesi denilen ayıp tamamıyla boğuldu. Dipnot, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon, İstanbul 1929, 1. kitap, sayfa 67-68. Halbuki Türk milletinin makus talihi henüz yenilmemişti. Yukarıda tarihleriyle tespit ettiğimiz siyasi gelişmeler bile o gün için ne kadar ümit verici olursa olsun böyle kesin bir dönemeci işaret değildi. Az kuvvetle çok kuvvete karşı kazanılmış çetin bir muharebenin sonunda zafer sevinciyle söylenmiş bu parlak cümle millete güven ve inanç verecek bir aşıydı. Aynı zamanda büyük liderin en yakın mücadele arkadaşını İsmet Paşa'yı yüceltiyordu. Mustafa Kemal Paşa her fırsattan en iyi faydalanmayı bilen bir liderdir. İkinci İnönü zaferini de yeteri kadar değerlendirdi. Bu vesileyle iç siyasette yaptığı en önemli iş, zaferden aldığı kuvvetle meclis içindeki muhaliflerinin karşısına açıkça dikilmek oldu. Mayıs başlarında müdafaa-i hukuk grubunu kurmakla, belki yalnız milletin değil, liderin makus talihinin de yenilmiş olduğunu açıklamak istemişti. Fakat kendisinin ve milletinin önünde daha çok karanlık günler vardı. 3 ay sonra Yunanlılar büyük kuvvetlerle yeniden taarruza geçerek Türk ordusunu bozguna uğratacaklardı. Büyük Millet Meclisi'nin muhafazakar üyeleri de Mustafa Kemal Paşa'nın bütün muhalifleriyle birleşip ikinci grubu teşkil edeceklerdi. Mustafa Kemal Paşa, milletin makus talihini Sakarya'da kendisi yenecekti. İkinci grubu yenmesi için de Sakarya'dan daha büyük bir zafer kazanması gerekecekti. 3. Bölüm 1. İç Çekişmeler ve Gruplaşma. Çerkez Ethem kuvvetlerinin tasfiyesiyle 1. İnönü Muharebesi'nin getirdiği gelişmeleri askerlik ve politik yönleriyle bundan önceki bölümde incelemiş bulunuyoruz. Bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın Millet Meclisi'nde bazı sert çıkışlarına da işaret etmiştik. Ethem'in kardeşi Saruhan Milletvekili Reşit, Diyarbakır Milletvekili Binbaşı Hacı Şükrü, Mersin Milletvekili Albay Selahattin isimlerini vermediği ve casuslukla suçladığı bazı milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'nın hücumlarına hedef olmuşlardı. Bu olaylar iç politikada bir takım yeni gelişmeler beklemek gerektiğini gösteriyordu. İnönü Muharebesi, Ethem kuvvetlerinin ezilmesi, Reşit'in milletvekilliğinden düşürülmesi, anayasanın kabulü, Londra Konferansı, Türk-Afgan Antlaşması ve Türk-Rus Antlaşması Mustafa Kemal Paşa'yı iç politikada bir operasyona girişecek kadar güçlendirmişti. Artık yolu üzerindeki engelleri ortadan kaldırabilir ve kendisine destek olacak kuvveti bir ekip kurabilirdi. İlk iş olarak casuslukla suçladığı milletvekillerinin İstiklal Mahkemesi'ne verilmesini sağladı. Ankara İstiklal Mahkemesi 9 Mayıs 1921 günü şu kararı vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini devirerek milletin arzusu dışında bir hükümet kurulmasına çalışmak suçundan sanık bulunan künyeleri yukarıda yazılı olan Ethem, Tevfik, Reşit, Yüzbaşı İbrahim, Jandarma Yüzbaşısı Sami, dipnot, Yüzbaşı Sami Çerkez Ethem'in emir subayıydı. Erkan-ı Harp Yüzbaşısı Halil, dipnot, Yüzbaşı Halil Çerkez Ethem'in kurmay başkanıydı. Polis Artin, Manyaslı Şevket, Çerkez Ahmet, Kütahya Bölge Kumandanı Binbaşı Abdullah ve Mülkiye Kaymakamı Lütfü'nün iş bu hükümet devirme suçunu işlediklerinden ve sonra düşman tarafına kaçışları anlaşılmasına dayanarak hepsinin idamlarına ve taşınabilir ve taşınamaz mallarının haddine, gizli Komünist Partisi kurarak yine hükümeti devirmek suçunu işlemek girişiminde bulundukları anlaşılan Tokat mebusu Nazım'ın tevkif edildiği tarih olan 12 Nisan 1921'den ve Baytar Binbaşı Hacıoğlu Salih Efendi'nin 11 Ocak 1921'den ve Matbuat Müdürlüğü memurlarından Zinetullah Nuşirvan'ın da 27 Ocak 1921'den itibaren Ceza Kanunu'nun 46. maddesine göre Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun 12. maddesi gereğince 15'er sene müddette küreye konmalarına ve diğer sanıklardan Bursa mebusu Şeyh Servet Efendi ile Afyon mebusu Mehmet Şükrü Bey ile diğerlerinin mesuliyetsizliklerine karar verilmiştir. Dipnot: Yakın Tarihimiz dergisi İstanbul 1962 cilt 1 sayfa 297-298.
Ayrım sonu.